Ayrım 13.
Zeus dünden razıydı buna. Savaşı öteki tanrılar gibi o da ilgiyle izliyordu. Ölümsüzler ikiye ayrılmışlardı gökyüzünde. Bir yanda Afrodit, öteki yanda Hera ile Athena vardı. Savaş tanrısı Ares her zaman olduğu gibi Afrodit'in yani Troyalıların yanındaydı. Buna karşılık Poseidon denizle yakından ilgileri olan Yunanlıları tutuyordu. Apollon Hektor'u severdi. O da kardeşi Artemis'te Troyalılara yardım ediyordu. Zeus da gizliden gizliye destekliyordu Primaus'un adamlarını. Hera'nın hışmından korktuğu için bunu pek belli etmiyor, tarafsız görünmeye çalışıyordu. Yine de Tetis'in yalvarışlarına karşı koyamadı, açıktan açığa Troyalıları tutmaya karar verdi. Zeus'un kurduğu plan basitti. Akileus olmadan Yunan ordusunun başarı kazanamayacağını biliyordu. Yalancı bir düş yolladı Agamemnon'a. Troyalılara saldırırsa savaşın kazanılacağını söyledi. Agamemnon tanrılar tanrısının kendisine oyun oynadığını nereden bilsin? Ordusunu aldığı gibi Troya'ya saldırdı. Küskün Akileus çadırında onları seyretmekle yetindi. O güne kadar yapılmış çarpışmaların en büyüğü oldu bu. Primaus'un askerleriyle Agamemnon'un askerleri kıyasıya dövüştüler. Sonunda alan Paris ile Menalos'a kaldı. Helena kocasıyla sevgilisinin karşı karşıya geldiklerini, birbirlerine mızrak fırlattıklarını gördü. Troya surlarından Paris'in mızrağı Menalos'a değmedi. Ama Yunan komutanının mızrağı Troyalı delikanlının elbisesini yırttı. Arkasından kılıcını çekti Menalos. Ama daha kınından çıkarırken kılıç kırılıverdi. Yine de aldırmadı Helena'nın kocası. Paris'in üstüne atladığı gibi onu başlığından yakaladı. Çeke çeke kendi askerlerinin yanına götürüyordu ki Afrodit Paris'in yardımına yetişti. Başlığı tutan kayışı koparıp bir buluta sardı Paris'i, sonra da kaçırdı. Menalos öfkeyle her yerde Paris'i aradı ama boşuna. Troyalılar bile yardım etti kendisine. Primaus'un korkak oğlunu bir türlü bulamadılar. Bunun üzerine Agamemnon ortaya çıkarak Menalos'un Paris'i yendiğini, Helena'nın kendilerine verilmesini istedi. Troyalılar neredeyse kabul edeceklerdi bunu ama işin içine Athena karıştı. Hera da kendisi de Troya yerle bir edilmeden bu savaşı bitirmemeye kararlıydılar. Athena Likyalı bir okçu olan Pandaros'u kandırdı. Pandaros Troya surlarından attığı bir okla Menelos'u hafifçe yaraladı. Yara hafifti ama davranış çirkindi. Yunanlılar yeni baştan Troya'ya saldırmaya başladılar. İçlerinde Akileus'tan sonra en büyük kahramanlar Ayas Hektor'dan hemen sonra anılan Aeneas ile Diomedes'in ellerinde az kalsın can veriyordu. Diomedes kendisini tam öldüreceği sırada annesi ölümsüz Afrodit yetişti. Oğlunu kucağına aldı. Ama Diomedes öyle kuru gürültüye pabuç bırakanlardan değildi. Kılıcıyla öyle bir saldırdı ki tanrıçaya, Afrodit ne olduğunu şaşırdı. Kılıcın ucu aşk tanrıçasının eline değdi. Afrodit'in avucundan kan sızmaya başladı. Kanı görür görmez bir çığlık attı tanrıça. Oğlunu filan unutarak ağlaya ağlaya Olimpos'a koştu. Orada Zeus alay etti kendisiyle. Senin nene gerek savaş dedi. Sen kendi işine bak. Annesi kaçtı ama Aeneas ölmedi. Apollon bir buluta sararak Pergamos'a kaçırdı onu. Troya yakınlarındaki bu kutsal yerde tanrıça Artemis Aeneas'ı iyileştirdi. Troyalı yiğiti elinden kaçırdığına üzülen Diomedes Hektor'u gördü. Hemen üstüne saldırdı onun. O sırada savaş tanrısı Ares gelip Hektor'un yanı başında dikiliverdi. Diomedes'in ödü koptu. Bağıra bağıra kaçmaya başladı. Hera gökyüzünden bunu görüyordu. Hemen Diomedes'in yanına inerek korkma dedi ona. Ben yanındayım. Sen istesen Ares'i de öldürürsün. Yüreklenen Yunan askeri mızrağını kaptığı gibi Ares'e fırlattı. Athena'da silahı tam hedefine ulaştırdı. Öyle bir çığlık attı ki savaş tanrısı, 10.000 kişi bir araya gelse böyle bağıramazdı. Yunanlıları da, Troyalıları da bir titremedir aldı. Zeus duruma el koyma zamanının geldiğine inanmıştı artık. Troya'ya inerek Hektor'la adamlarına cesaret verdi. Tanrılar tanrısının kendilerini tuttuğunu gören Troyalılar, Yunanlıların üstüne öyle bir saldırdılar ki, Agamemnon'un askerleri ne olduklarını şaşırdılar. Hektor'un bütün yiğitliği, ustalığı, atikliği üstündeydi. Önüne geleni Hades'e gönderiyordu. Başta o olmak üzere Priamos'un adamları Yunanlıları kıyıya kadar sürdüler. Akşam olmuştu. Troyalılar surların arkasına, Yunanlılar da çadırlarına çekildi. Agamemnon savaşı bırakarak ülkelerine dönmek gerektiğini söyledi. Komutanların en yaşlısı, en akıllısı Nestor, "Deli misin sen?" diye çıkıştı ona. "Akileus aramızda olsaydı durum başka türlü olurdu şimdi. Onu sen gücendirdin, gönlünü almaya bak." Agamemnon doğru dedi, iyi yapmadım. Sonra Odysseus ve iki komutanla birlikte Briseis'i Akileus'a gönderdi. Akileus, Odysseus'u çadırının kapısında karşıladı. Çeşit çeşit yemeklerle, içkilerle ağırladı onu. "Hepinizi severim," dedi. "Ama bana Mısır'ın bütün hazinelerini bile verseniz bir daha yanınızda savaşmam. Yakında ülkeme dönüyorum. Aklınız varsa siz de benim gibi yaparsınız." Öteki komutanlar böyle düşünmüyorlardı. Ertesi sabah çarpışmalar yeniden başladı. Troyalılar yine ta kıyıya kadar sürdüler Yunanlıları. Hera işlerin kötü gittiğini görüyordu. Buna Zeus'un sebep olduğunu da bilmiyor değildi. Kocasının aklını çelmek için ne yapsın? Giyindi, kuşandı, süslendi, çeşit çeşit kokular sürdü. Sonra da Tanrılar Tanrısı'nın yanına vardı. Zeus karısının güzelliğini görünce Tetis'e verdiği sözü de Troyalıları da unuttu, kendini Hera'nın sıcak kollarına attı. İşte tam o sırada Ayas, Hektor'u yere yıktı. Tam öldüreceği sırada Aineas kardeşinin yardımına koştu. Onu kaptığı gibi kaçırdı. Yunanlılar bundan cesaret alarak Troyalı askerleri püskürtmeye başladılar. Şehrin surlarına kadar kovaladılar onları. O gün Troya yağma edilebilirdi. Neyse ki, evet, neyse ki Zeus tatlı aşk uykusundan uyandı. Troyalıların çekildiğini, Hektor'un da yaralı olduğunu görünce öfkeyle karısına döndü. "Bunlar hep senin oyunların," diye gürledi. "Senin canın temiz bir dayak istiyor anlaşılan." Hera, "Suç bende değil," dedi. "Poseidon yaptı bu işi." Zeus hemen habercisi Iris'i Poseidon'a yollayıp artık Yunanlılara yardım etmemesini bildirdi. Poseidon kardeşinin sözünü tuttu. Troyalılar yeniden güç kazandılar. Apollon Hektor'u bir anda iyileştirdi. Yunanlılar çil yavrusu gibi dağıldılar. Çadırlarını korumak için kurdukları duvar yıkılıverdi. Primaos'un askerleri Yunan gemilerini ateşe vermeye başladılar. Bu sırada Akileus'un arkadaşı Patroklos, küskün komutanı kandırmaya çalışıyordu. "Soydaşlarını yalnız bırakamazsın artık," diyordu. "Bak, gemileri de ateşe vermeye başladı Troyalılar." Akileus inatçıydı. "Ancak benim gemilerimi ateşe verirlerse savaşırım," dedi. Patroklos bunun üzerine, "Öyleyse zırhını ver bana," dedi. "Adamlarını da ver, senin yerine ben savaşayım. Herkes beni sen sansın. Soydaşlarımız yeniden yüreklensin. Troyalılar da korkup kaçsınlar." Akileus arkadaşının dileğini kırmadı. Zırhını ona verdi. Parıldayan zırhın içinde tıpkı Akileus gibi görünüyordu Patroklos. Arkadaşının adamları Myrmidonları yanına alarak Troyalıların üstüne saldırdı. Düşündüğü gibi oldu her şey. Yunanlılar Akileus'un savaşa katıldığını sanarak olan güçleriyle düşmanlarının üstüne saldırdılar. Troyalılar ise ne yapacaklarını şaşırıp kaçmaya başladılar. Patroklos da tıpkı Akileus gibi savaşıyordu üstelik. Önüne geleni yere yıkıyor, öldürüyordu. Ama karşısına Hektor çıktı ansızın. Troyalı kahraman mızrağını fırlattığı gibi Patroklos'u ağır yaraladı. Sonra onun zırhını alarak kendi giydi. Zırhla birlikte Akileus'un gücünü de almıştı sanki. Kaçışma sırası Yunanlılara gelmişti. Akşam oldu, karanlık bastı ortalığı. Troyalılar şehre, Yunanlılar da çadırlarına döndüler. Nestor'un oğlu Antilokos acı haberi koşa koşa Akileus'a götürdü. Akileus öyle üzüldü, öyle üzüldü ki yanındakiler onun kendi canına kıyacağından korktular. Deniz diplerindeki mağaralarda yaşayan Tetis, oğlunun acısını yüreğinde duydu. Hemen Akileus'un yanına geldi. "Patroklos'un öcünü almazsam insan içinde yaşayamam artık," dedi Akileus. "Gidip şimdi Hektor'u öldüreceğim." Tetis, "Ama Hektor'u öldürdükten sonra kendin de öleceksin, bunu biliyor musun?" diye sordu. Akileus, "Zararı yok," diye cevap verdi. "En yakın arkadaşımı tek başına bıraktım. Önce onun öcünü alayım da sonra ne olursa olsun, ölüm bile kabulüm." Tetis, oğluna engel olmaya çalışmanın faydasızlığını anladı. "Öyleyse yarına kadar bekle," dedi. "Ben bu gece Hephaistos'a yepyeni bir zırh yaptırır, gün doğarken getiririm, onu giyip savaşırsın." Ertesi sabah annesinin getirdiği zırhı giyip çadırının önüne çıktı Akileus. Myrmidonlar komutanlarının üstündeki zırhı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hep birlikte Yunanlıların toplandığı yere gidildi. Akileus arkadaşlarına, "Bir kadın yüzünden sizi yalnız bıraktım, bağışlayın beni," dedi. "Yine başınıza geçiyorum. Hadi hemen saldıralım." Odysseus karnı aç olan asker iyi savaşamaz dedi. Önce karnımızı doyuralım. Akileus, sevgili arkadaşımın öcünü almadıkça ağzıma bir tek lokma bile koymam dedi. Sonra oturup Yunanlıların karın doyurmalarını bekledi. Bütün ölümsüzler Hektor ile Akileus arasındaki çarpışmayı kimin kazanacağını önceden biliyorlardı. Zeus, altın terazinin bir kefesine Hektor'un, öteki kefesine de Akileus'un ölümlerini koymuştu. Hektor'un kefesi daha ağır basmıştı. Bunun üzerine ölümsüzler çarpışmayı Akileus'un kazanmasını kararlaştırmışlardı. Yine de Akileus için kolay olmadı bu. Önce Hektor'u Troya surlarının çevresinde tam 3 kere dönerek kovalaması gerekti. Sonunda Primaus'un oğlunu kıstırdı. Hektor yapayalnızdı. Akileus'un yanında ise Athena vardı. Hektor, ben seni öldürürsem ölünü arkadaşlarına vereceğim diye bağırdı. Sen de beni öldürürsen ölümü babama ver. Akileus, çıldırmışsın sen diye cevap verdi. Sonra mızrağını karşısındakinin üstüne fırlattı. Boşa gitti mızrak ama Athena silahı alıp Yunan komutanına getirdi yeniden. Bu arada Hektor'un yanı başında kardeşi Deipobos belirmişti. Aslında Athena'ydı bu. Deipobos'un biçimini almış, Hektor'u aldatıyordu. Kardeşinin yanında bulunmasından yüreklenen Hektor mızrağını Akileus'a fırlattı. Akileus'un tam göğsüne çarptı mızrak ama kırılarak yere düştü. Bunun üzerine yeni bir mızrak istemek için kardeşine döndü Hektor. Deipobos yoktu. Bunun tanrıların oyunu olduğunu anladı. Troyalı kahraman, Olimpuslular benim ölmemi istiyor dedi. Hiç olmazsa kanımın son damlasına kadar çarpışayım. Kılıcını çekerek Akileus'un üstüne yürüdü. Yunan komutanı elindeki mızrağı yine fırlattı Hektor'un üstüne. Bu kere mızrak boğazına saplandı Hektor'un. Troyalı kahraman can verirken annemle babama ver ölümü diye yalvardı Akileus'a. Akileus, bana yalvarma köpek diye cevap verdi. Elimden gelse senin gövdeni yerdim. Tanrılar daha fazla acı çektirmediler Hektor'a. Onun içindeki canı gövdesinden çıkarıp Hades'e yolladılar. Akileus arkadaşının öcünü almıştı. Almıştı ama bu kadarla yetinmedi. Hektor'un ölüsünü arabasına bağlayıp yerlerde sürükledi. Troya'nın çevresinde öylece dolaştırdı. Sonunda Patroklos'un ölüsünün yanına geldi. Duy beni Patroklos diye bağırdı. Hades'ten duy beni. Öcünü aldım. Şimdi bu alçağın leşini köpeklere vereceğim. Patroklos'la birlikte tanrılar da duydular bu sözleri. Hera'dan, Athena'dan, bir de Poseidon'dan başka bütün ölümsüzler üzgün görünüyordu. Hele Zeus hepsinden üzgündü. Iris'i çağırdı yanına. Git Kral Primaus'a söyle dedi. Korkmasın, yanına armağanlar alıp Akileus'un yanına varsın. Oğlunun ölüsünü istesin. Primaus Zeus'un dediği gibi yaptı. Çeşit çeşit armağan aldı yanına. Yunan çadırlarının bulunduğu yere gitti. Çadırların önünde bir haberci kılığına girmiş olan Hermes karşıladı Troya kralını. Onu Akileus'un yanına götürdü. Çadıra girer girmez ünlü komutanın ayaklarına kapandı Priamos. Senin de baban var Akileus dedi. Sen ölsen ölünün ona verilmesini istemez miydin? İşte bak oğlumu vuran adamın ellerine uzatıyorum elimi. Akileus'un yüreğini üzüntü kapladı. Gel yanıma otur dedi krala. Sonra adamlarına dönerek Hektor'un ölüsünü yıkayıp temizlemelerini, sonra da bir örtüye sararak Priamos'a vermelerini buyurdu. Troya kralına kaç günde gömeceksiniz Hektor'u diye sordu. Söyle o süre içinde savaşmayalım. Troya'da herkes Helena bile ağlaşıyordu. Güzel Yunanlı, öteki Troyalılar kötü davrandılar bana ama Hektor bambaşkaydı diye hıçkırıyordu. Büyük bir tören hazırlandı. Yüce bir ateş yakıp Hektor'u alevlerin içine attılar. Sonra şaraplarla söndürdüler ateşi. Kemikleri altın bir çanağa koyup mor kadifelere sardılar. Yerde bir çukur kazıp çanağı gömdüler. Çukurun üstüne de büyük taşlar yığdılar. Hektor'un ölüm töreni böyle yapıldı. 14. Troya'nın düşmesi. İlyada Hektor'un ölümüyle biter. Savaşın nasıl sürüp gittiğini, Troya'nın nasıl düştüğünü sonradan Vergilius anlatmıştır. Bu arada 5. yüzyılın oyun yazarlarından Sofokles, Philoctetes'in öyküsüyle Ayas'ın ölümünü, Euripides'te Troya'nın savaştan sonraki durumunu oyunlarına konu yapmışlardır. Vergilius bütün Romalılar gibi savaşı her şeyden üstün tutmaktadır eserinde. Kendisinden 400 yıl önce yaşamış olan Euripides ise şu soruyu sormaktadır. Bu ünlü savaş arkasında neler bıraktı? Sonra cevabı vermektedir. Yıkılmış bir şehir, ölü bir bebek, yoksul kadınlar. Akileus artık kendi sonunun da gelmiş olduğunu biliyordu. Hektor ölmüştü, sıra kendisindeydi. Ama ölmeden önce son kere yiğitçe çarpışıp bir ünlü düşmanını daha Hades'e gönderdi. Habeş prensi Memnon ordusuyla birlikte Troyalıların yardımına gelmişti. Bundan cesaret alan Priamos'un askerleri Yunanlıları yine püskürtmeye başladılar. Akileus'un birçok arkadaşı, bu arada yaşlı Nestor'un tez ayaklı oğlu Antilokos, Troyalıların elinde can verdi. Ölüm düşüncesi Akileus'u kendinden geçirmişti zaten. Ünlü komutan askerlerini alıp yeniden şehre saldırdı. Bu kere karşısında Memnon'u buldu. Uzun uzun çarpıştılar. Sonunda Akileus yiğit düşmanını öldürdü. Bundan yüreklenen adamları Troyalıları surlara kadar kovaladılar. İşte ne olduysa o anda oldu. Şehrin surlarından bir ok fırlattı Paris. Apollon oku tutup Akileus'un topuğuna götürdü. Oraya saplandı. Ölüm yarası almıştı Akileus. Yere düştü. Tetis bir oğlu olunca onu ölümsüz yapmak için Styx ırmağına batırmıştı. Styx'ın sularında kim yıkansa gövdesine ne ok ne de mızrak işlerdi. Yalnız bir şey unutmuştu Tetis, bebeği topuğundan tutup suya batırdığını. Su Akileus'un topuğuna değmemiş, orayı eskisi gibi bırakmıştı. Paris'in attığı ok ünlü kahramanın tam topuğuna saplanınca Akileus öldü. Odysseus Troyalılarla savaşırken Ayas arkadaşının ölüsünü Yunan çadırlarının bulunduğu yere götürdü. Orada büyük bir ateş hazırlayıp Akileus'u yaktılar. Kemiklerini de arkadaşı Patroklos'un kemiklerinin bulunduğu kaba koydular. Tetis'in oğluna getirmiş olduğu zırh Ayas'ın ölümüne sebep oldu. Yunan komutanları Akileus'un öldüğü gece toplanarak zırhın kime verileceğini kararlaştırdılar. İki aday vardı ortada. Biri Odysseus, öteki de Ayas'tı. Gizli oyla Odysseus seçildi. Hephaistos'un hazırlamış olduğu değerli zırh Ayhaka kralına verildi. Ayas çok kızdı bu karara. Menelaos ile Agamemnon'u öldürmeyi aklına koydu. O gece iki kardeşin çadırına girdi kimseye görünmeden. Tam kılıcını çekerken tanrıca Athena onu çıldırttı. Ayas biraz ileride duran koyunları asker sanarak üstlerine saldırdı. Bir kısmını öldürdü. Kocaman bir koçu yakaladı. Odysseus öcümü alacağım senden diyerek zavallı hayvancağızı bir direğe bağladı, kırbaçlamaya başladı. Bir süre sonra kendine gelince yapmış olduğu çılgınlığın farkına vardı. Çevresine bakarak ne suçu vardı bu hayvanların diye mırıldandı. Artık ne ölümlüler seviyor beni ne de ölümsüzler. Bu durumda yalnız korkaklar sürdürür yaşamlarını. Hiç olmazsa soylu bir biçimde öleyim. Kılıcını çekerek kendini öldürdü. Yunanlılar yakmadan gömdüler ölüsünü. İntihar edenler yakılmazdı. Akileus'un hemen arkasından Ayas'ın da ölmesi Yunanlıların umutlarını kırar gibi oldu. Bakıcıları Kalkaus, Troyalılar arasında geleceği bilen bir bakıcı var dedi bir gün. Adı Helenos. Onu buraya getirin, ne yapmanız gerektiğini söyler. Bunun üzerine Odysseus gidip Helenos'u tutsak etti. Ünlü bakıcı, Herakles'in oklarıyla yayını buraya getirmezseniz, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, Troya'yı düşüremezsiniz dedi. Herakles ölürken oklarıyla yayını Philoctetes'e vermişti. Philoctetes Yunanlılarla birlikte Troya'ya yürümüş ama kurban kesmek için inilen bir adada ayağını sokan bir yılan yüzünden arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalmıştı. Daha doğrusu Philoctetes'in iyileşmez bir yara aldığını gören arkadaşları onu Lemnos'ta tek başına bırakıvermişlerdi. Soylu bir davranış değildi bu ama ne yapsınlar, bir an önce Troya'ya varmak istiyorlardı. Aksi gibi eskiden altın postun aranışı sırasında bir sürü kadının yaşadığı Lemnos'ta şimdi kimsecikler yoktu. Komutanlar düşünüp taşındılar, Philoctetes'i kendi yanlarına getirmeye karar verdiler. Ama küskündü Philoctetes, gelmezdi ki. Yunanlılar içlerinden en akıllısını, Odysseus'u Herakles'in oklarıyla yayını alıp getirmesi için Lemnos'a yolladılar. Yanına da Diomedes'i verdiler. Bazıları Odysseus'la birlikte giden Yunanlının Diomedes değil de Akileus'un oğlu Neoptolemos olduğunu söylerler. Odysseus Herakles'in oklarıyla yayını Philoctetes'e çaldı. Tam adadan ayrılacakken bir yaralıyı tek başına silahsız bırakmaya gönlü razı olmadı. Dönüp kandırdı Philoctetes'i. Yunanlıların yanına götürdü. Orada yılan sokmasından anlayan bir bilgin yaralı komutanı iyileştirdi. Ayağa kalkar kalkmaz savaşa katıldı Philoctetes. Attığı ilk okla da Paris'i yaraladı. Ağır bir yara alan Paris, bin güçlükle arkadaşlarına "Beni Yada Dağı'na götürün" dedi. Orada eski sevgilim Onione var. Bir zamanlar her yarayı iyileştiren bir ilaç olduğunu söylemişti kendisinde. Belki beni de iyileştirir. Arkadaşları Paris'e alıp Yada Dağı'na götürdüler. Onione'yi bulup Troyalı delikanlının yanına getirdiler. Nainpei Paris'e küskündü. Ölüm döşeğinde bile bağışlamadı onu. İlacını vermedi. Paris ölünce de gidip kendini öldürdü. Zaten pek öyle yiğit bir savaşçı değildi Paris. Ölümünün Troyalılara zararı dokunmadı. Sonunda Yunanlılar Troya'da Pallas Athena'nın bir heykeli bulunduğunu, o heykel kaçırılırsa Priamos'un askerlerinin bozguna uğrayacağını öğrendiler. Odysseus ile Diomedes gizlice şehrin surlarından sızıp heykeli çaldılar. Ama bu da kendilerinin savaşı kazanmalarını sağlayamadı. Yunan komutanları baktılar ki bu savaş böyle sürüp gidecek, bir toplantı yaparak çıkar yol aramaya koyuldular. 10 yıldır buradayız dedi bir komutan, savaşı kazanamadık. Troya'yı ya akıl yoluyla elde ederiz ya da çekip gideriz. Artık böyle çarpışmanın anlamı kalmadı. Odysseus, ben Troya'nın nasıl elde edileceğini biliyorum dedi. Tahtadan kocaman bir at yaptıralım. Atın içine bazı komutanlar saklanalım. Geri kalan askerler gemilere binip buradan uzaklaşsınlar. En yakın adanın arkasında saklansınlar. Troyalılar savaşı kazanmaktan umudumuzu kesip ülkemize döndüğümüzü sanırlar. Yalnız bir kişi bırakalım geride. O da Troyalılara armağan olarak bu tahta atı bıraktığımızı söyler. Troyalılar şehrin içine alırlar atı. O gece saklananlar gizlice çıkıp şehrin kapılarını açarlar. Adanın arkasında saklanmış askerlerimiz de Troya'ya girerler. Kazansak kazansak ancak böyle kazanabiliriz savaşı. Önce kabul etmek istemedi komutanlar ama Odysseus hepsini kandırmasını bildi. Kocaman bir at yapıldı. İçine ünlü komutanlar girdiler. Sonra Yunanlılar tahta atı Troya surlarının önüne bırakarak gemilerine binip gittiler. Troyalılar önce akıl erdiremediler bu işe. Bu koca atta ne oluyordu? Düşmanları neden ülkelerine dönmüşlerdi böyle? Artık savaşı bırakmışlar mıydı? Kuşkuyla kıyıya gittiler, çadırlar sökülmüştü. O sırada Yunanlı Sinon çıktı ortaya. Ağlayarak artık kendisinin Yunanlılardan yana olmadığını söyledi. Odysseus'un öğrettiği gibi konuştu. Pallas Athena heykelinin çalındığına kızdı. Yunanlılar tanrıçanın kızgınlığını yatıştırmak için bakıcıya akıl danıştılar. Athena'da ancak bir Yunanlı kendisine kurban edilirse kızgınlığının geçeceğini söyledi. Komutanlar da beni seçtiler. Ne yapayım, gece olunca kaçtım. Ne olur beni Agamemnon'la askerlerine vermeyin. Ne isterseniz yaparım. Ya bu tahta at ne oluyor diye sordu Troyalılar. O da Athena'ya bir sunu dedi Sinon. Yunanlılar yaptı. Sizin şehrin surları önüne bıraktı. Bu kadar kocaman bir atı içeri alamayacağınızı, kırıp yakacağınızı sanıyorlar. Böylece Athena'nın öfkesini üstünüze çekermişsiniz. Troyalı rahiplerden Lakon, aman atı sakın içeri almayın dedi. Bana bu işin içinde bir iş var gibi geliyor. Yunanlıların armağanları bile tehlikelidir. O sırada Poseidon 2 yılan gönderdi denizden. Yılanlar Laokoon ile oğullarını herkesin gözünün önünde yuttu.